kütüphane yakılır mı? Çocuklarımızın eğitimini gördüğü kütüphane yakılır.
Bu Güneydoğu'da bir etki oluşturdu mu?
Bu seçimde Türkiye Cumhuriyeti açısından gerçekten en önemli kırılma noktalarından bir tanesi.
Sayın Erdoğan'a oy verme motivasyonu nedir oy verenler açısından?
En büyük Kürt dostu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla yürüdük, zaferimizi kutladık.
Sizin milletvekili olamamanıza rağmen.
Hizmet noktasında bir eksiklik kalmamış yani. Bir saat bile çok uzun bir zaman. Önümüzde 5 yıl var. Soruyorum, Doğu'da nerede kefen kapatmak lazım?
Yine de bu bölgelere göre çok zor bir süreç geçiriyorsunuz.
Doğu'da gerçekten terörle ilgili bir sıkıntı da kalmadı. Benim oğlumu kaçırdılar. Ortaokul öğrencisiydi.
Fevzi Bey, yorgunluk var mı? Çok yoğun bir seçim çalışmaları atlattınız. Bir de aslında biz bir ilki gerçekleştiriyoruz şu anda. Genelde seçimi kazanan milletvekilleri süreçte nasıl bir süreç atlattıklarının röportajlarını verirler. Siz AK Parti'den ikinci sıradan Siirt'ten aday oldunuz ama seçilemediniz.
Yorgunluk, yani çok yorulduk. Helal hoş olsun. 5 günlük süreç. Yani neredeyse ev ev dolaştım. Siirt'te, ilçelerinde, mezralarında, köylerinde. Gerçekten. Günde 3-4 saat uykuyla bazen durduk. Bazen daha az da uyuyabildik. Ama şöyle neticeye baktığımızda ben kazanamadım ama Siirt büyük bir ivme kazandı çok şükür. Netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanması bizim için çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanması bütün yorgunluğumuzu aldı. O gün sabahlara kadar tüm Türkiye'de olduğu gibi Siirt'te de kutlamalar yapıldı. Çoluk, çocuk, gençler, kadınlar, kardeşlerimiz eğlendik. Çok mutlu olduk. Bütün yorgunluğu alıyor. Ama gerçekten sadece ben değil, arkadaşlarımızla beraber orada çok büyük bir mücadele sergiledik. Doğu'daki seçimler gerçekten çok zor.
Yani böyle... Tam o noktaya geleceğim. Yani Türkiye'nin farklı yerlerinde elbette ki siyasi seçim çalışmaları isimler tarafından gerçekleştiriliyor ama Doğu ve Güneydoğu'da özellikle o bölgede, o bölge için zor olan bir parti AK Parti. Bazen gittiğiniz yerlerde çok olumsuz karşılanabiliyorsunuz. Bazı evler sizi çok sıcak karşılıyorlar. Her geçen gün bir ivme söz konusu kabul ancak yine de bu bölgelere göre çok zor bir süreç geçiriyorsunuz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz?
Yani şöyle, bizim aile Doğu'da bilinen bir aile. Etkin evet. Bir aile. Sevilen soy ismimiz Sevgili zaten. Böyle manevi yönden konulmuş bir soy isim. Bilerek seçilmiş bir soy isim. Evet. Sevenler tarafından verilmiş bir soy isim. Siirt'te kapısını çalamayacağım. Tek bir tane hane yok. Siyasi görüşü düşüncesi ne olursa olsun her kapıyı çaldığımda da bir saygıyla karşıladım. Aileye bir hürmet var. Rahmetli babamdan, büyüklerimizden dolayı bir şey var. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da eniştemiz olması hesabıyla onun da çok büyük bir karşılığı var orada. Bizim Doğu'daki en büyük sıkıntı çözüm sürecinden sonraki yaşadığımız sıkıntılar. Gençliğin örgüte biraz meyilli hale gelmiş olması, o düşünceye sahip olması, algıları kapatmış olması. Yani konuşuyorsun gençle, ben gençleri çok severim. Uzun yıllar eğitimcilik yaptım. Üniversitede amfide binlerce öğrenciye dersler verdim. Çok da gençlerden içli dışlıyım. 6,5 yıldır da İçişleri Bakanımızın Doğu ve Güneydoğu'da sorumlu tek danışmanıydım. Danışman olarak görev yaptık orada. Çok büyük hizmetlerde de bulunduk. Allah rızası için de, vatan millet için. Şunu gördüm, yani gerçekten üzülüyordum da ben. Gençlik adına da üzülüyordum. Bazı gençlerimiz niye öyle olduğunu da bilmiyor yani. Bir şey de veremiyor. Bir örnek vereyim size. Şey diyor yani CHP işte biz yok şu değildi. Özellikle ikinci periyotta. Evet. 14 Mayıs 28 Mayıs arası. Net yani. En az 200 kişi bana birebir de ya abi işte seni seviyoruz ediyoruz falan ama Demirtaş, bu Abdullah Öcalan, işte Kılıçdaroğlu'yla anlaştılar bunlar. Bunları serbest bırakacak. Biz bu yüzden oraya oy vereceğiz dedi yani. Bana dedi, adayım ben, bana diyordu bunu yani.
Yani sizin yakın çevreniz mi söylüyordu yani bunu?
Ya tanıdığım insan. Ben birebir herkesi tanırım. Evet. Annesini, babasını, halasını, teyzesini. Ben çok şeyim yani, çocukluğumdan
beri. Yani Güneydoğu'da bunun etki ettiğini mi söylüyorsunuz?
Kılıçdaroğlu'nun bu şeyi çok etkiledi. Bir de çok iyi bir algı yaptılar. Onu biz o algıyı kıramadık yani. Ne algısı? Milletvekili seçimimizi, 14 Mayıs'taki seçimimizi. Kesinlikle Kılıçdaroğlu kazanacak. %60 lan kazandı, %70 lan kazandı. Tayyip Erdoğan gitti, siz de gidin bilmem ne falan. Bu algı çok güzel tuttu, çok güzel yerleştirdiler ve başarılı da oldular bunda. Ya yani bu algı olmamış olsaydı ben buna inanıyorum. Kesinlikle ben çıkardım zaten. Siirt'te evet. Birinci parti olma ihtimalimiz çok yüksekti. Millet oraya verince Cumhurbaşkanı seçiminde bir ivme daha kazandık. %4,5-5 puana yakın bir artış daha oldu. Ama yakalayamadık. Yakalayacağız. Evet. Yakalayacağız bunları yani.
Şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na HDP'nin desteği oldu. Hatta hem yazılı olarak hem de sözlü olarak açıklamalar yaptılar. Bu Güneydoğu'da bir etki oluşturdu mu HDP seçmeninde?
HDP seçmeni tamamen şeyi destekledi yani. Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Radikal bir şekilde desteklediler yani. Öyle böyle değil, çalıştılar yani. Ciddi bir şekilde de çalıştılar. Tamamen bu argümanları kullandılar. Az önce bahsettiğim argümanları işte Demirtaş ve Abdullah Öcalan üzerindeki argümanları kullandılar. Başka kullandıkları argüman yoktu
yani. Yani motivasyon kaynakları...
İşte bizim tutsaklarımız var içeride. Tutsakları Kılıçdaroğlu bıraktıracak yani. bu.
Siz şimdi Sayın Soylu'nun çok uzun yıllar danışmanlığını yaptınız o bölgedeki. Terörle mücadelede neler yaşandı? Nereden nereye geldi? Bunu en iyi gözlemleyen isimlerden biri de sizsiniz muhtemelen.
Şöyle, ben çözüm sürecinde AK Parti Siirt İl Başkanı'ydım. Kobani olayları sırasında meşhur bahsettiğim şey. Ben il başkanıydım. Yani mesela Siirt'te yıkılmadık, yakmadık, yeri bırakmadılar. Bir tane devlet hastanemiz vardı. Kadın doğum hastanesi olarak kullanıldı. Siirt'te 7 sefer o hastaneyi yaktılar. O gün 7 sefer. O hastaneyi yakanların çoğu orada doğan çocuklardı yani. Bilinçsiz bir şekilde yakıldı. Kütüphane yakılır mı? Çocuklarımızın eğitimini gördü. Kütüphane yakıldı. Evler yakıldı. İş yerleri yakıldı. Süreç gelindi. Sayın Bakanımızın İçişleri Bakanı olduğu dönemden kısa bir zaman sonra da ben de göreve başladım. Sayın Bakanımızın olurlarıyla. Yani hendek bilmem ne falan o şeyler sürecin devam ettiği bir dönemden başladık yani. Hatta ilk gezimizi bir Yüksekova'ya yapmıştık. İşte o zamanki Yüksekova ile bugünkü Yüksekova arasındaki fark yani. Hendeklerle başladık. Bugün Allah'a çok şükür Doğu'nun gözbebeği bir Yüksekova. Doğu'nun gözbebeği diğer iller, diğer ilçeler, her taraf yani. Karış karış gittim geldim. Yani her taraf doğuda terörle mücadelede büyük bir başarı kat edildi. Ama yapılması gereken daha çok şey var yani doğuda. Özellikle gençlik üzerinde yapılması gereken, yapmamız gereken hepimizin, sizlerin de, bizlerin de, hükümetimizin de, diğer insanların da, batıdakilerin, doğudakilerin yapması gereken bu çocuklarımızı onlardan kurtarmalıyız. O düşünceden kurtarmalıyız. O ideolojiden kurtarmalıyız. Allah için de yapmalıyız bunu. Hak yolundan yapmalıyız. Bizim gençlerimiz gerçekten inanç yönünden de ideolojik olarak koparıyorlar yani. Biz o gençliği, algılar da biraz kapanmış. Biz o algıları aşmak zorundayız. Çok konuştum. Gidiyorum ortalarına, diyorum arkadaş gelin sorun ne, ne? Tartışalım bunu. İletişim çok önemli bir şey. Bu iletişimi mutlaka kurmak zorundayız. Tamam, devletimiz yapıyor. Eksiklerimiz var. Yapıyorlar ama. Bunu çok daha fazla yapmalıyız. Daha fazla. Belki psikolojik şeye ihtiyaç olacak, desteğe ihtiyaç olacak. Sosyologların çalışması gerekiyor. Akademisyenlerin çalışması gerekiyor. Devletin ayrı bir şey. Ayrı bir mantaliteyle il ve ilçe merkezlerindeki gençlik yapılanmasıyla, gençlerle ilgili çok önemli bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu çalışmanın yapılması halinde de ben başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Buna tabii Diyanet de, aile sosyal politikalarda, milli eğitim de dahil olmak, özellikle gençlik spor çok önemli bir konuda. Bakanlığı. Girildiği zaman ben buna başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Evet. Zahmetli bir iştir. Yani çünkü dağda kalmadı bir şey yani. Devletimizin söylemiş olduğu bütün rakamları belli. Bütün dağlar. Biz her yılbaşı, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda biz Sayın Bakanımızla beraber işte sizlerin de görmüş olduğu dağların birinde geçirdik. Onda programların hepsinde ben de vardım yani. Her sefer birindeydik. Moral motivasyon çok yüksek. Elhamdülillah doğuda gerçekten terörle ilgili bir sıkıntı da kalmadı. Terörle ilgili. Ama sosyal olarak yapılması gereken daha çok büyük adımlar olduğunu bu seçimde daha da gördüm yani. Evet.
Güneydoğu'da insanların Sayın Erdoğan'a oy verme motivasyonu nedir? Oy verenler açısından söylüyorum.
HDP bir kısım Kürtlerin oyunu alıyor. HDP sadece HDP Kürtlerin partisi değil zaten. Biz bunu reddediyoruz yani. Kürtlerin halen en büyük çoğunlukta oy verdiği parti AK Parti'dir. İstanbul'u var, Antalya'sı var, Adana'sı var. Büyük şehirlerin bir çoğunda büyük bir Kürt nüfusu yaşıyor. Evet. En büyük Kürt şehri İstanbul derler yani. Erbil'den, şuralardan daha büyük nüfus yaşıyor buralarda. Ama HDP'de bir gerçeği var yani. Onu inkar etmemek lazım. Ciddi bir tabanı var. Çok aşındı. Daha da aşınacak. Ne yapıyor HDP biliyor musunuz? Bizim milletvekili olarak gösterdiği Siirt, işte Batman, Muş, diğer iller, Diyarbakır, insanların tanımadığı alanları getiriyor. Asıl kayyum ataması diyorlar ya. Kayyum atamasını HDP vekilleri Kürtlere kayyum olarak atıyor. İnsanlar bilmiyor ama gidip oy veriyor yani. Ben seçim sonrası gittim, konuşma yaptım. Bir cuma namazı sonrası. Seçimden sonra 14 Mayıs'tan sonra. Yani dedim ki ben ikinci sırada milletvekili adayı Fevzi Sevgili. Beni bilirsiniz, babamı, annemi, dedemi, çocuklarım, her şeyimi biliyorsunuz. Bu ikinci sıradaki adayın, seçilen adayın bir ismini söyleyin Allah lillah için yani. İsmini söyle. Eğer bir tane bir kişi biliyorsa ben dedim ellerimi buradan keseceğim. Kimse cevap veremedi yani. Öyle bir sistem. Hakikaten kayyum sistemi, asıl kayyum sistemini atayan onlardır yani. Kürtlerin başına bunu getiriyorlar. Ve bakın bu çok önemli. Bütün kamuoyu da bunu bilsin. Kürtler ehli sünnet, cemaat, Müslüman insanlardır. Medrese ehlidir, tasavvuf ehlidir. Bütün Marksist, Leninist düşüncede olan insanları özellikle atıyorlar ki gençlik yapılanmasını ona doğru kaydırsınlar yani. Bilinçli bir tercihtir. Asla bilinçsiz olduğuna inanmıyorum yani. Bunu tercih olarak öyle yapıyorlar. Aşırı sorun. Birçoğu tek kelime Kürtçe bilmiyor yani gelenler. Ama bunu yapıyorlar. Başarılı oldular bugüne kadar. Bu seçimde aşındı ama. Bundan sonraki süreçte daha da aşınacağına ben inanıyorum.
28 Mayıs'ta Sayın Erdoğan geceyi zaferle tamamlayınca ne hissettiniz?
Beni 27 Mayıs gecesi, tabii bakanlıkta çalışıyor olmanın getirmiş olduğu şeyler, bizim Afganistan'dan, işte Filistin'den, diğer İslam coğrafyasından çok tanıdığımız, sevdiğimiz kardeşlerimiz oldu. Ben bunu çok yerde de söyledim. Hiç kimsenin bu kadar dua aldığını ben ne gördüm ne duydum yani bugüne kadar. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir dua aldı. Ağlıyorlardı. Ne olacak seçim falan diye. İslam, mazlum coğrafyanın hepsinden beni arayanlar. Benim konuştuklarım en azından. Kabe'den arayanlar var. Seçim işte sandık şeyleri kapandıktan sonra il başkanına geçtik. Siirt il başkanı arkadaşlarımızla beraber sosyal medyada paylaştık bunları. Ya heyecan kazanma şeyini ben görüyordum yani, ama yine de o heyecan çok farklı bir şey. Sıfırdan başlıyorsun. Ne olacak bilmiyorsun.
Ve çok hızlı akıyor.
Ya hızlı da akıyordu. Bir süre sonra artık biz yani kesinleştiğini görünce şeye indik. Parti binasının önünde konuşalım diye, çok kalabalıktı. Trafik tıkanmış, yürüyelim dedi. Spontane gelişti yani. Siirt'in zaten en önemli caddesi Güreş Caddesi. Parti binasının oradan arkadaşlar, il başkanımız, şu an seçilen milletvekilimiz, diğer milletvekili adayımız, partililer ve vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz. Çoluk çocuk yani. Binlerce kişi biz işte tekbirlerle, Biji Serok Erdoğan sloganlarıyla, Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla yürüdük. Zaferimizi kutladık elhamdülillah. Çok keyifliydi. Hayatımda yaşadığım en keyifli günlerden bir tanesiydi.
Üstelik sizin milletvekili olamamanıza rağmen.
Ben 14 Mayıs 28 Mayıs arasında 14 Mayıs öncesinden daha fazla çalıştığıma inanıyorum. O motivasyon daha da arttı.
Evet.
Ona inanıyorum. Çünkü şöyle, bizim seçilip seçilmemiz çok önemli değil ki. Ben seçilmişim, Cumhurbaşkanı seçilmedikten sonra Allah muhafaza etsin. Ne anlamı kaldı vekilliğin?
Sayın Erdoğan, aslında bu siyasete getirdiği yeni bir şey değil mi? Soluk değil mi? Bu dava şuuru denilen kesinlikle, şeyin kesinlikle, daha perçinleşmiş kesinlikle bir noktası yani.
Herkes için önce Erdoğan'dı. Öncelikle Erdoğan'dı. Recep Tayyip Erdoğan varsa biz varız, yoksa biz yokuz. Bakın Recep Tayyip Erdoğan Doğu Güneydoğu'ya gerçekten yapmış olduğu hizmetler çok büyüktür. Türkiye'nin her tarafına büyüktür. İnanın Allah'tan bizim orada bazı köylere, bütün köylere dolaştım. Ya bazı köy yolları var. Batı'nın hiçbir köyünde o yolları bulamazsın. Beton asfaltlar bilmem ne. Altyapılar bitmiş yani. Hizmet noktasında bir eksiklik kalmamış yani. Ufak tefek şeyler varsa tamamlanacak olan şeylerdir. Çok böyle aman aman şey değil yani. Kültürel, ekonomik olarak desteklenmesi gerekir. Biraz daha o gençlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Devletimizi şey yapacağız. Mesafe kat edilmiş, yanlış anlaşılmasın yani. Bir mesafe kat edilmiş ama kat edilmesi gereken 2-3 evre daha var. Ben bunu görüyorum.
Biz önümüzde nasıl bir 5 yıl göreceğiz sizce?
Ben bunu geçen gün konuşmada söyledim. Dedim 1, 2, 3, 4, 5. 5 koca yıl. 1 saat bile çok uzun bir zaman iken önümüzde 5 yıl var. Ben bu 5 yılın ülkemizin çok büyük bir mesafe kat edeceği 5 yıl olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Osmanlı'da, Selçuklu'da tarihi de biraz bilirim, araştırırım da. Araştırmacı yönüm de biraz iyidir. Osmanlı'da, Selçuklu'da bizim kırılma noktalarımız vardı. Ve maalesef kırılma noktalarının birçoğunda içten bizi birbirimize vurdurarak yapamamıştık. Başarıya ulaşamamıştık. Bu seçimde, tarihçiler bunu yazacaktır ileride, Türkiye Cumhuriyeti açısından gerçekten en önemli kırılma noktalarından bir tanesiydi. Ve elhamdülillah milletimizin sayesinde bunu gerçekleştirdik. Bunu başardık. Ve bu önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önü çok açıktır. Mavi Vatan olsun, doğalgaz olsun. Gabar'da ben 16 Mayıs'ta Şırnak'taydım. 16 Mayıs'ta gittim. Aslan Tatar kardeşimizi tebriğe, oradaki arkadaşlarımı tebrik için gittim. Biz yılbaşı gecesi de Sayın Bakanımızla beraber Bester Dereler'deydik. Oradan petrol noktalarına gidip baktık. Benim 16 Mayıs'ta Şırnak'ta olduğum gün sordum, dedim ne kadar petrol çıktı buradan? Tahmin edemezsiniz yani şimdi söylesin o rakam. O gün 270 tanker petrol çıkmıştı orada. Neresiydi Gabar? Çok kısa bir zaman önce, çok eski de değil yani. Terör örgütünün kampının olduğu yerdi yani. Bugün tankerler çalışıyor orada. Orada kömür yatakları, öbür tarafta barajlar, öbür tarafta Siirt'te iki tane baraj daha yapılıyor. 5-6 tane baraj vardı, yakında iki barajın da temeli atılacak. Bu çalışmalar yapılıyor. İnşallah daha da terör azaldıkça hizmet noktasında daha mesafeler de kat edilecek. Ülkemiz çok büyük bir mesafe kat edecek. Buna inanıyorum. Gerçekten yürekten inanıyorum ben buna.
Siz konuşmanızın içerisinde Sayın Erdoğan bizim eniştemiz dediniz.
Evet.
Siirt'te hep öyle midir yani? Eniştedir. Enişte mi derler?
Eniştedir. En önemli. Ya biz Siirt'ten de damatlarımızı çok severiz yani. Bir şey var yani, ama en önemli eniştemiz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hanımefendiyi de tabii çok sever sayarız Siirtler olarak da. Gerçekten kendisine karşı saygımız sonsuz. Onların da muhabbetlerini görüyoruz. Yani bir Siirt mevzusu açılınca Emine Hanımefendi'nin böyle gözlerinin ışıldadığını görebiliyoruz yani. Görüyoruz da. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle. Siirt kültürüne aşina birisi. Siirtler de onu sever. Aramıza şey girdi yani. Gerçekten aramıza bu
samimiyet girdi yani.
Bu samimiyetin azaltmasını sağlayan bazı unsurlar girdi. Yoksa çok çok yani Cumhurbaşkanımız Siirt milletvekilliği yaptı. Elhamdülillah yani Siirt. %80'lerde, 85'lerde oy da verdi o zaman. Sonra bu terör olayları bilmem ne falan, HDP'nin orada güçlenmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği şekilde eleştirdiler. Asla hak etmediği. En büyük Kürt dostu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kürtler en çok sahip çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kürtlerin haklarını en çok vermeye çalışan, veren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Varsa bazı eksikler, onlar da yapılacak yani. Çok şey değil ki yani. Bir günde her şey bitmez ki, ama kalkıp onu Kürt düşmanı olarak lanse etmek hakikaten vicdansızlıktır yani.
Başka öyle bir propaganda mı yürütülüyor?
Yapılıyor tabii ya. Yapılıyor, yapmaz
yani
mı?
Yani Güneydoğu'da içeride böyle bir şey mi yürütülüyor?
Çok, çok yani. Biz bunların çok mücadelesi verdik. Ben size anlatsam günlerce anlatırım. Zaten yazacağım ileride, birkaç kitap yazmayı düşünüyorum bu konularla ilgili.
Evet.
Çünkü ben sürecin hepsini yaşayan, içinde yaşayan bir adam. İl başkanlığı döneminde, ya size diyorum, kütüphane yakıyorlardı ya. İş yeri yakıyor. İçeride insanlar var, bebekler var, yakıyorlar. Yaktılar yani. Yaktılar, gördük yani bunu. Niye? Niye yakıyorsunuz? Sebep yok yani. Evet. Benim oğlum il başkanıyım. Sözde çözüm süreci, tamam mı? Oğlumu kaçırdılar. Ortaokul öğrencisiydi. Ortaokul öğrencisiydi. Ama tabii biz de kendimize göre bir mücadele verdik. Akşamına geri getirmek zorunda kaldılar çocuğu. Aslanlar gibi. Şimdi hukuk fakültesi 4. sınıfta çocuğum. Aslan ne korkmuş ne yılmıştı ne de bir taviz verdi bana.
Çok önemli
öyle,
bir şey.
Öyle günlerden geçtik.
Çok önemli bir şeyden bahsediyor.
Öyle günlerden geçtik ve biz bunu kendimize yediremedik. Anlatmadık bile. Kapalı tuttuk olayı yani. Anlatmıyoruz ki böyle şeyleri. Ne acılar yaşadık. İl başkanım, cumhurbaşkanı seçimi var. Yeminle söylüyorum size. Tamam mı? Her gün bir tane muhtar kaçırıyor. Sözde çözüm süreci, barış sürecindeyiz. Her gün bir tane korucu başını çağırıyorlar. Böyle kameraların önüne koyuyorlar. Diz çök. İşte diyor ki özür dile. Ben şöyleyim. Kendini kötüle diyor işte. Ben şuyum buyum falan yani. Tahmin edebileceğiniz sözlerle. Kamerayı çekiyorlar, gönderiyorlar. Kabul etmeyenleri vuruyorlar, öldürüyorlar. Para cezası yok, şu yok bu. Her gün kepenk kapatma. Her gün kepenk kapatırlardı. Şimdi var mı? Soruyorum. Doğuda nerede kepenk kapatma kaldı? Elhamdülillah bunların hepsini açtık, geçtik. Bazı ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Ben her şeyi süt limanda demiyorum tabii ki. Tabii ki eksiklerimiz var. Zaten hükümetimiz bu eksikleri tamamlama noktasında. Geçen Cumhurbaşkanımıza sordular, ustalık döneminin daha ötesi nedir? Yani dedik ki bu dönemdir işte. Evet. Bu dönemde diğer eksikler tamamlanacak.
İnce işçilik.
İnce işçilik tabii. İnce iş.
Sevgi Bey valla çok teşekkür ediyorum. Yalnız bir gün böyle sizinle oturup Güneydoğu sohbeti yapmak
vallahi
isterim.
Vallahi çok konuşurum.
Hatta bunu Siirt'te yapalım.
Olur inşallah. Yani, şeref verirsiniz.
Şu kabine durumları falan bir açıklansın.
İnşallah.
Herkesin görevleri bir verilsin. Şöyle ortalık bir rahatlasın.
Eyvallah.
Çünkü her gün böyle bir şeyler dolaşıyor. Bir şeyler oluyor falan. Bir gündem çok acayip hızlı değişiyor ama ya şu anlattığınız çok kısa olaylar bile bize çok önemli mesajlar veriyor ya. İşte çocuğun kaçırılması, sizin onu geri almanız ve o çocuğun şu anda hukuk fakültesine gidiyor olması. İnanılmaz bir hikaye yani. Bir dönüşüm yani aslında.
Tabii tabii. Diyarbakır anneleri bizim için çok kıymetliydi. Sayın Bakanımızın zaman yani görevde olduğum zaman zaten seçim öncesi ben istifa ettim.
Evet.
37 sefer ben Diyarbakır annelerinin Diyarbakır'da bir araya gelmiş bir adamım. 37 sefer onların Ankara'ya gelişleri falan ayrı. Bir yılda merak etmiştim kaç tane böyle seyahat ettim diye. Arkadaşlara çıkarttım işte şeyde çalışanlar. Bir yılda 101 tane benim uçak biletim vardı. Biz böyle bir görevde olup da hadi oturalım keyfimize bakalım demedik yani. Evet. Hep sahada olduk elhamdülillah. Hep sahada, hep insanlarımızı dinledik. Bilenler bilir, Fevzi Sevgi'nin odasının önü her zaman doluydu. Günde 50, 100, 200, 250'ye kadar da misafir ağırladık.
Telefon hep açık mıdır?
Telefon genelde açıktır.
Kapalıysa uçaktayımdır.
Uçak olabilir. Bazen de hani bir resmi toplantıya girersin bir şey olur. Evet. Kapattığımız zamanlar ama mümkün derece ben dönerim yani. Evet. Dönebildiğim kadarıyla.
Fevzi Bey valla çok teşekkürler. Çok yakın bir zamanda bunu tekrar yapalım. Daha
her
geniş,
zaman
daha
için.
Geniş ve uzun zamanlı
zaman
yapalım. Için. Bir de biz bir ilki yapıyoruz şu anda. Ben çok teşekkür ederim size. Şu bakımdan teşekkür ederim. Yani genelde hep kazananların konuştuğu bir dönemi yaşadık şu ana kadar değil mi? Hep kazanan vekiller mazbatasını aldı, şöyle oldu, böyle oldu. Siz bence değerli olan da bu. Aday olup, üstelik ikinci sıra gibi önemli bir yer aslında. Bunu işte kıl payı kaçırıp vekilliği. Ama buna rağmen bu yani Sayın Erdoğan'ın yolunda hizmet etmeye devam etmeniz bir küskünlüğün ve kırgınlığın olmaması.
Ölünceye kadar.
Bence çok değerli. Ben bunu değerli görüyorum.
Ölünceye
yani.
Kadar. Şöyle, evet. Siirt'te 3 milletvekili çıkıyor zaten. 4 olsa çıkıyorum zaten. 2'ye evet. 2 olacak. Kazanamadık ama emsalimize baktığımızda Siirt oy oranı olarak Batman'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Şırnak'tan, Hakkari'den, yukarıya çıkarsak Bitlis'ten, Ağrı'dan, Muş'tan, Van'dan hepsinden çok daha fazla oy oranıyla evet. Biz şey yaptık. Biz direkten döndük diyelim yani. Direkten döndük. Nasip nasip diyelim.
Hedef 2028.
Ya, hedef Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye hakikaten hizmet etmek. Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu müddetçe bunlar olacak. Biz olmuşuz olmamışız önemli değil yani. Cumhurbaşkanımız olsun.
Eyvallah çok teşekkürler. Arkadaşlar konuğumuz Fevzi Sevgili'ydi. Güneydoğu'da çok bilinen, tanınan bir isim. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun da çok uzun yıllar danışmanlığını yapmış bir isim. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız.